Ayrım 18, sayfa 230. Yaşlı balıkçı yani Yakup'un amcası bir işaret vermişti. Yemek pişirdiği ateşe bir avuç sülfür atmıştı ve Yakup çıkan sarı dumanı görmüştü. Penrod durumu Çinli Gordon'a rapor etti. ''Bu adama güvenebilir miyiz yani Yakup'a? Bana düzenbaz biri gibi geliyor.'' ''Ona en kötü durumlarda güvendim ve hala hayattayım general.'' Penrod öfkesini güçlükle bastırabilmişti. ''Bize dervişlerin ne zaman saldıracağını söyleyebilecek mi? Saldırırlarsa tabii.'' ''Hayır efendim, bunu bilmiyoruz.'' diye kabullendi Penrod. ''Fakat yeni ayı bekleyeceklerini sanıyorum.'' Gordon takviminde ay dönümlerine bakarken David Benbrook yani odadaki üçüncü adam başarıya olan inancını dile getirdi. ''O cesur bir adam, Yakup'un amcası. Gayet iyi tanırım. Hartum'a geldiğimden beri benim yanımda çalışıyor. Verdiği bilgiler her zaman doğru çıkar.'' David pencere kenarındaki koltukta oturuyordu. Son zamanlarda generalle epey vakit geçiriyorlardı. Aslında arkadaş olacak yapıda değillerdi. Ama Gordon'un sıkıntıları arttıkça teselliyi kendi benzerlerinde arar gibiydi. Penrod belli etmeden David'le konuşan generalin yüzünü inceliyordu. Dinlenirken bile sağ göz kapağında bir sinir seyirmekteydi. Bu general Gordon'un ne kadar gergin olduğunu gösteren bir belirtiydi sadece. Davranışlarında daha derin ve daha önemli göstergeler vardı. İnsaniyetini kaybetmiş gibiydi. Sanki kırbaç, idam mangası ve idam sehpası kentin düşüşünü geciktirebilecekmiş gibi bu tür olayların vahşeti her gün daha da artıyormuş gibi geliyordu Penrod'a. Bu mücadelenin sonumuzu yaklaştırdığını anlaması gerek artık diye düşündü. Halk tüm umudunu ve yaşama sevincini yitirdi. Acaba görevlerini yapmazlarsa Mehdi'nin yapabileceklerinden de beter bir sonları olacağını mı anlamaya çalışıyor? Neyse ki Benbrook insaniyet sahibi diye geçirdi aklından. Gordon'a bir faydası olur belki. Gordon ayağa kalkıp hızla ona doğru yürümeye başlayınca düşüncelerini bir yana bıraktı. ''Haydi limana doğru gidelim ve yaklaşan saldırıyla ilgili şu hazırlıklarını bir gözden geçirelim Ballantyne.'' Penrod saldırının beklendiği duvarların üstünde Gordon Paşa'nın kendini göstermesinin pek akıllıca bir hareket olmayacağını biliyordu. Bir sürü casus vardı her hareketini izleyen ve dervişler bir tuzak hazırlandığını sezecek kadar kurnazdı. Yine de bu ufak tefek adama karşı gelmek daha büyük akılsızlık olurdu. Ama içinden düşünmekten kendini alamadı. Gordon çok sinsi ve yaşlı bir tilkiydi. Av köpeklerini yanına yaklaştırmazdı. Saraydan çıkmadan Gordon kendine has fesini çıkardı ve yerine pis bir sarık sardı. Sarığın ucu yüzünün yarısını gizliyordu. Sonra da üniformasının yerine lekeli sıradan bir gallabiya giydi. Uzaktan herhangi bir mütevazi Hartumlu'ya benzemişti. Limana varınca da Gordon siperlerde boy göstermedi. Ancak Penrod'un hazırlıklarını büyük bir titizlikle inceledi. İğrenç kokulu lağımların aktığı dereye hakim, terk edilmiş binalarda açılan tüm mazgal şevlerini kontrol etti. Bir Gatling'in arkasına geçti ve parlak namluları oradan oraya çevirdi. Tam namlu hizasına kalan ölü alandan hoşnut kalmamıştı. Balçığın içinden Gatling'in yuvasına tırmandı ve kendini hedef yerine koydu, sonra Tabia'ya iyice yaklaştı. ''Bana ateş ediyormuş gibi yapın.'' diye emretti. Topçu çileden çıkmış bir şekilde başını sallayana dek itti onu. ''Çok yakındasınız general, sizi daha fazla taşıyamaz.'' ''Yüzbaşı Ballantyne, eğer şuraya uzanırlarsa dervişler ateş altında kalır.'' Gordon Penrod'u sıkıştırmaktan memnun görünüyordu. Penrod Gordon'un ona aşırı sorumluluk yüklemesinin mazeret olmadığını anlamıştı. Görevini safsaklamıştı ve içinden kendini azarladı. Böyle temel bir hatanın neredeyse silahı cephanesiz bırakmak kadar kötü olduğunu düşündü. Adamlarına kum torbalarıyla yakılan duvarı yıkmalarını ve daha alçak olarak yeniden yapmalarını emretti. ''İkinci Gatling'i nereye yerleştirdiniz?'' diye sordu Gordon. Penrod'u savunmada yakalamıştı ve bu avantajı kullanmaya devam ediyordu. ''Hala hastanenin öndeki tabyada. Orası da savunmamızın başka bir açık noktası. O boşluğu savunmasız bırakmayı ve tüm saldırının buradan geleceğini varsaymayı göze alamadım. Dervişler aynı anda iki noktadan da saldırabilirler.'' ''Buradan saldıracaklar,'' dedi Gordon son noktayı koyarak. ''En yüksek olasılığın bu olduğuna katılıyorum. O yüzden buraya sahili ve lağım deresinin her iki kıyısını görecek şekilde bir makineli tüfek yuvası daha yapacağım.'' Saldırı başlayıp düşmanın geliş noktasından emin olunca öteki makineliği hastanenin önünden buraya hızla getirebilirim. Aynı şekilde eğer yanılırsak ve hastanenin önünden saldırırlarsa o zaman da bunu oraya taşırım. Silahları taşımak ne kadar sürecek? 10 dakikalar olacağını tahmin ediyorum. Tahmin yok Ballantyne. Bir deneme yap ve zaman tut. İlk denemede silah ekibi limanın arkasındaki yolu tıkayan taşlarla karşılaştı. Ağır arabayı oradan geçirebilmek için önce onları temizlemeleri gerekti. İkinci deneme daha başarılıydı. İki nokta arasında silahı taşımak ve yerine yerleştirmek 12 dakika sürmüştü. Bu iş karanlıkta olacak diye hatırlattı Gordon. Askerler bu işi gözü kapalı yapar hale gelmeli. Penrod o gece geç vakte kadar adamlarını çalıştırdı. Yollardaki engelleri ve gülle çukurlarını doldurup düzelttiler. Penrod 20 adamın silahı aynı anda çekmesini sağlayan yeni palangalar ayarladı. İkinci günün sabahında silahların taşınma süresini 7,5 dakikaya indirmişlerdi. Bütün bunlar sokağa çıkma yasağı başladıktan sonra karanlıkta yapılıyordu. Dervişler Gatling'leri bir o yana bir bu yana taşıma çalışması yaptıklarını duyarsa bir tuzaktan şüphelenebilirlerdi. Penrod bu iki silahın varlığından haberdar olup olmadıklarından emin değildi. Cephanelikte tüm gözlerden uzakta saklanmış ve muhtemelen unutulmuşlardı. Zaten dervişler ateşli silahları hor görüyordu. Büyük bir ihtimalle Gatling'leri çalışır vaziyette hiç görmedikleri için tahribat güçlerini de tahmin edemezlerdi. Şu ana dek Nil'in karşı kıyısından izlenmeden tatbikat yapmayı başarmışlardı. Silahları sadece kentin güneyindeki boş çölde çalıştırmışlardı. Kullanılmadıkları zaman Penrod onları örtülü tutuyordu. İzniniz olursa general, ben buraya limana kalıcı bir karargah kurmak niyetindeyim. Düşman saldırısı başladığında burada olmak istiyorum. O kargaşa da saraydan oraya ulaşmak çok vakit kaybettirebilir. Güzel, dedi general onaylayarak. Ancak derviş casusları burada limanda kalıcı bir karargah kurduğunu öğrenirse planımız tehlikeye girer. Onu da düşündüm general ve varlığım şüphe çekmeden gizleyebileceğimden eminim. Benbrook kardeşler ve saray personeli de dahil herkesten durumu gizlemek için David Benbrook'tan da yardım aldılar. Güya Penrod, General Gordon'un mesajını Gakdul kuyularındaki İngiliz kurtarma birliğine götürmek üzere gizlice kentten ayrılmış oldu. Penrod yeni yerini saraydaki lüksten oldukça uzak buldu. Gatling tabyasının arka duvarının dibindeki küçük bir girintide kalıyordu. Cibinliği yoktu ve gece boyunca sineklerle uğraşmak zorunda kaldı. Karanlıkta lağımdan bulut halinde yükselmişlerdi. Daha önce saraydaki mütevazi yiyecekler Benbrook kardeşlerin, Nazira'nın, mutfak personelinin ve elbette David Benbrook'un nişancılığının katkısıyla renkleniyordu. Yeni karargahında ise Penrod adamlarıyla aynı tayını paylaşmıştı. Gordon darı dağıtımını biraz daha azaltmak zorunda kalmış ve açlık sınırının da altına inmişti. Ve artık açlık daimi bir görünmez arkadaş olmuştu. Yakup amcasının evinden birkaç kurutulmuş balık kafası ve kılçığı yürütmeyi başarmış ve bunlar Penrod'un adamlarıyla paylaştığı kazana atılmıştı. Mısırlılardan bazıları hurma ağaçlarının özünü yiyor ve angareplerinin deri kayışlarını kaynatıyorlardı. Penrod şimdi beğenmediği yeşil keki özler olmuştu. Penrod kentte görülmeyi göze alamadığı için kendini tamamen limana hapsetmişti. Bu gönüllü hapis mide kramplarından da berbat yiyeceklerden de daha kötüydü. Tüm enerjisini ve hayal gücünü yaklaşan saldırıya vererek rahatlıyordu. Plan iki kısımdan oluşuyordu. Önce dervişleri dış duvardaki drenaj kanalına ve dar dereye çekecekti. Sonra da tüm çıkış yollarını kapatacaktı. En azından canlı olarak çıkamayacaklardı. Gordon sadece sokağa çıkma yasağı başladıktan sonra geliyordu denetlemeye. Penrod Gordon'dan asla övgü beklemiyordu. Fakat ona başka eleştiri fırsatı da vermemeye kararlıydı. Tüm hazırlıklar tamamlanınca Yakup övgü de Gordon'u geçmişti. ''Akıllı Yakup'un da yardımıyla tam bir salhane kurdunuz buraya.'' kıkırdadı. ''Ansar domuzlarını kesmek için bir mezbaha.'' Yaptıkları kazıklarla çevrili alanı incelerken içgüdüsel olarak hançerinin kabzasıyla oynuyordu. Adamlar terk edilmiş evlerden topladıkları kuru tahtaları, Penrod'un emriyle lağım deresinin iki yanında hazırlanan ateş yakma noktalarına yığıyordu. Bu noktaları büyük bir dikkatle ateş yandığında düşmanı aydınlatacak ama kendi topçularını ve tüfekli askerlerini göstermeyecek biçimde tasarlamıştı. Gerektiğinde anında tutuşmaları için her gece tahta yığınlarını gazla suluyorlardı. Penrod'un ani ve gizemli kayboluşu Benbrook kardeşler arasında çeşitli seviyelerde korku ve şaşkınlığa yol açmıştı. En az acı çeken Safran'dı. Sadece ikizine acı çektirme zevkinden mahrum kalmıştı. Adam ortadan yok olunca Amber'ı sevgili konusunda kızdırmanın zevki de kalmamıştı. Üstelik konu açılınca Amber'in yaşadığı üzüntü de keyfine gölge düşürüyordu. Kızdırmak eğlenceliydi ama acı çektirmek değildi. Öte yandan Rebecca gerçek hislerini Safran'dan büyük bir başarıyla gizlediği için Penrod'un yokluğunun ona nasıl acı verdiğini anlamamıştı. Anlasa sabanını sürecek daha zengin topraklar bulmuş olurdu. Amber bir daha asla yüzbaşı Ballantyne ile göz göze gelemeyeceğinden emin olmuş ve bu acının tek çaresinin intihar etmek olduğuna inanmaya başlamışken Yakup hayatını kurtardı. Kasıtlı olarak yapılmış bir şey değildi. Yakup'un temel içgüdülerinin yarattığı bir şeydi. Efendisiyle birlikte sivrisinek dolu o dere yatağına hapsolmak Yakup'a göre değildi. Son aylarda daha iyi bir hayata alışmıştı. Her gece Nazira ona da başkonsolos ve ailesinin yediği yemeklerden veriyordu. Büyük bir şölen olmasa da çürümüş balıkla kuru hayvan derisi kokan sulu karavanadan çok daha iyiydi. Ancak efendisinin dibinde yeni yerlerinde her gece derviş saldırısını bekleyerek uyanık yatmasının asıl nedeni Nazira'nın kendisine sadık kalıp kalmayacağı endişesiydi. Daha önceki davranışlarına bakılacak olursa kalacağa pek benzemiyordu. Kalleş Bachit'in varlığı onu derin düşüncelere sevk ediyordu. Beşalı bir babanın piç oğlunun gece girişimlerini engelleyecek hiçbir şey kalmamıştı şimdi. Her gece aklına takılan Bachit uykusunu kaçırmakla sivrisineklerden çok daha etkili oluyordu. Sonunda hela niyetine kullanılan kovaya gitme bahanesiyle yattığı yerden kalktı. Liman girişinde nöbetçilerden biri önüne dikildi ama Yakup Paralo'yu biliyordu. Amber uykusu kaçmış camın önünde oturmaktaydı. Yüzbaşı Ballantyne ortadan kaybolalı 3 gün olmuştu. İngiliz hatlarına ulaşamadan dervişlerin eline geçtiği düşüncesiyle kendi kendine işkence ediyordu. Onu Mehdi'nin elinde tutsak olarak hayal ediyordu. O canavarın kanlı ellerine düşenlerin akıbetini duymuştu ve o gece uyuyamayacağını biliyordu. Penceresinin altında bahçenin gölgelerine sığınan biri olduğunu gördü. Çabucak geri çekildi. Korkunç Mehdi'nin yolladığı bir suikastçı olabilirdi. Ama o anda adam kafasını kaldırıp onun penceresine doğru baktı ve kız yüzünü gördü. Yakup diye nefesini tuttu. Ama onun da Penrod'la birlikte Gahdul'a gitmiş olması gerekiyordu. Yakup Penrod'un gölgesiydi. Nereye gitse peşinden giderdi. Soluk kesici gerçeği bir anda kavradı. Eğer Yakup buradaysa Penrod'da yakınlarda bir yerde olmalıydı. Gahdul'a gitmemişti demek ki. Daha yeni yeni onu yüzbaşı Ballantyne değil Penrod olarak düşünme izni vermişti kendisine. Amber'in melankolisi ve kötü önsezileri bir anda yok oldu. Yakup'un nereye gittiğini gayet iyi biliyordu. Hemen koltuktan fırladı, sessizce dolabına koştu ve geceliğinin üstüne koyu renk bir pelerin geçirdi. Sadece Safra'nın uyuduğundan emin olacak kadar oyalandıktan sonra yatak odasından süzülüp merdivenden inmeye başladı. Her zaman gıcırdayan ve babasını uyandıran 12. basamağı atlamıştı. Mutfak tarafındaki yan kapıdan çıktı ve hizmetkarların bölümüne giden ahırları geçti. Nazira'nın penceresinde ışık vardı. Boş ahırlardan birinde gözetlemek için uygun bir yer buldu ve beklemeye başladı. Sonraki birkaç saati Yakup ile Nazira'nın bunca saat boyunca ne yaptıklarını merak ederek geçirdi. Rebecca ikisinin aşk yaptıklarını söylemişti. Amber bunun ne anlama geldiğinden emin değildi. Konuyla ilgili araştırmalarından da bir sonuç çıkmamıştı. Biliyor havalarına rağmen bu konuda Rebecca'nın da kendisi kadar cahil olduğundan kuşkulanıyordu. İnsanlar öpüşünce aşk yapmış olur demişti kurumlu bir tavırla. Ama bunun hakkında konuşmak kibar bir davranış olmaz. Amber bunu tatmin edici bulmamıştı. Aldığı öpücüklerin çoğu uçucuydu ve genellikle yanağına veya elinin üstüne kondurulmuştu ki bu da sadece aptal bir eğlenceydi. Göz kamaştırıcı bir fark yaratan tek öpüşme, Safran'la ikisinin tanık oldukları Rebecca ile Ryder'ın öpüşmesiydi. Çok daha ilginç bir şeydi. Belli ki her ikisi de bu durumdan çok hoşlanıyorlardı. Ama o bile birkaç dakika sürmüştü en çok. Yakup ve Nazira ise geceyi yaralamışlardı neredeyse. Nazira'ya sorarım diye düşündü ama sonra aklına daha iyi bir fikir geldi. Nerede olduğunu anlar anlamaz Penrod'a soracağım. O bir erkek, ne yapacağını bilmesi gerekir. Şafaktan az önce Nazira'nın odasındaki lamba söndü ve birkaç saniye sonra Yakup kapıdan süzülüp suçlu bir acelecilikle karanlığa karıştı. Amber limana gidene kadar onu gözden kaçırmadı ve nöbetçilerden birinin bir şeyler sorduğunu duydu. Sonra kaybolduğu fark edilmeden saraya döndü. ''Krema yalamış kedi misin sen?'' diye sordu Safran. Amber'in günlerdir süren matem havasından sonra şimdiki içi içine sığmaz hali, Ryder Courtney'in mülkünde yan yana yeşil kek kazanlarının başında çalışırken Safran'da kardeşini kıstırma duygusu yaratmıştı. Amber ona tatlı ama gizemli bir tebessümle yanıt verdi ve tuzağa düşmedi. O gece sokağa çıkma yasağından bir saat sonra Penrod Ballantyne, Gatling karargahındaki nöbetçiyle tartışan Amber'in sesini duyup yerinden zıpladı. Kılıcının kemerini bağlayarak acele fırladı. ''Seni aptal çocuk!'' diye azarladı kızı. ''Sokağa çıkma yasağı olduğunu pekala biliyorsun, vurulabilirdin.'' Amber daha sıcak bir karşılama ummuştu. ''Size biraz yeşil kek getirdim, açlıktan öldüğünüzü biliyorum.'' Taşıdığı küçük çıkanı açıyordu bir yandan ve babamın temiz gömleklerinden birini, ötekinin kokusunu buradan bile duyabiliyorum. Penrod bulunduğu yeri nasıl öğrendiğini sormak üzereydi ki ölgün lamba ışığında kızın gözlerinde küçük düşmekten ötürü biriken yaşları fark etti. Fakat Amber gözlerini kırpıştırarak yaşları giderip kafasını kaldırmıştı bile. ''Dahası yüzbaşı Ballantyne, size aptal bir çocuk olmadığımı göstereceğim.'' ''Tabii ki değilsiniz Bayan Amber.'' Anında yumuşamıştı. ''Beni şaşırttınız. Beklemiyordum sizi. Özür dilerim.'' Amber neşelendi. ''Öbür gömleğinizi verirseniz sizin için yıkayacağım.'' Penrod kendini bir ikilemin içinde bulmuştu. Her an bekledikleri derviş saldırısı altında onun burada bir dakika daha kalmasına izin veremezdi. Aynı nedenle ona eşlik etmek için saraya da gidemezdi ve onu tek başına geri de gönderemezdi. Yakup'la birlikte gönderebilirdi ama ona da yanında ihtiyacı vardı. Başka kimseye de güvenemezdi. Kötünün iyisini seçti. ''Sanırım geceyi burada geçirmeniz gerekecek. Sokağa çıkma yasağı var ve sizi yalnız başınıza eve gönderemem.'' diye mırıldandı. Kızın yüzü zevkle aydınlanmıştı. Bu kadarını hiç ummamıştı doğrusu. ''Size yemek hazırlayabilirim.'' dedi. ''Burada pek pişirilecek bir şey yok. En iyisi getirdiğiniz yeşil keki paylaşalım sizinle.'' Kovuktaki seyyar yatağına oturdular. Arada perde olmadığı için topçular ister istemez ufak lokmalarla yeşil kek yiyişlerine tanık oluyor ve kendi aralarında fısıldaşıyorlardı. Penrod ilk kez onunla vakit geçiriyordu ve kısa sürede Amber'in arkadaşlığının eğlenceli olduğunu keşfetti. Ona çok cazip gelen şeytani bir mizah duygusu vardı kızın ve kendini tuhaf bir biçimde ortaya koyuyordu. Babasıyla yaptıkları çeşitli seyahatleri anlatıyordu. Cape Town'dan Kahire'ye, oradan Hartum'a kadar uzanmıştı yolları. Sonra birden Amber sessizleşti, çenesini avuçlarının arasına aldı ve düşünceli bir tavırla sordu. ''Yüzbaşı Ballantyne, artık arkadaş olduğumuza göre son zamanlarda beni rahatsız eden bir soruya yanıt verecek kadar kibar olabilir misiniz? Kimse cevap vermeye yanaşmıyor.''
''Bizi arkadaş saymanızdan onur duydum.'' Penrod'a dokunmuştu hali, küçük komik bir şeydi o. ''Size elimden geldiğince hizmet etmekten zevk duyarım.''
''İnsanlar nasıl aşk yapar?'' Penrod nefesinin kesildiğini hissetti. ''Ah!'' diyebildi ve zaman kazanmak için bıyığıyla oynamaya başladı. ''Sanırım bu çeşitli biçimlerde yapılabiliyor. Belli bir kuralı yok gibi geliyor bana.'' Amber hayal kırıklığına uğramıştı. Ondan çok daha fazlasını beklemişti. Belli ki o da Rebecca gibi fazla bir şey bilmiyordu. ''Sanırım birbirlerini hani sizinle Rebecca ile Ryder'ı gördüğümüz gibi öpüyorlar. Böyle mi oluyor?'' ''Muhakkak bu fırsatta şükranla sarıldı. Galiba tam öyle yapıyorlar.''
''Bana sanki bir süre sonra insan bundan sıkılırmış gibi geliyor oysa.''
''Eh bazı insanlar için öyle değil demek.'' dedi Penrod. ''Zevkler değişebilir.''
Amber yine aniden konuyu değiştirdi. ''Biliyor musunuz Lucy'nin yani Ryder'ın maymununun bebekleri oldu.''
''Hiçbir fikrim yoktu. Kız mı erkek mi bebekler, neye benziyorlar?''
Bu tehlikesiz konuya bayılmıştı. Birkaç dakika sonra Amber'in gözleri kapandı, adamın omzuna yaslandı ve bir yavru köpek gibi anında uykuya daldı. Penrod'un ona asker yatağına yatırışını ve üstüne havı dökülmüş battaniyeyi örtüşünü bile hissetmedi. Penrod'un keyfi yerindeydi. Limanın savunma hatlarına yaptığı gece yarısı denetlemesi için çıkarken kendi kendine gülümsüyordu. Bu sefer Mısırlı nöbetçilerin hepsi cin gibi uyanıktı.
ya düşmanın yaklaşması ve ileri uçta oluşları yüzünden gerilmişlerdi ya da açlıktan uyuyamıyorlardı. İleri atış platformunda rahat bir yer bulup oturdu ve karşı kıyıdan gelen davul seslerini dinlemeye başladı. Davulların tek düze temposu insanın uykusunu getiriyordu ve başını sallamakta olduğunu fark etti. Birden suçlu suçlu irkildi. Eğer Çinli Gordon beni bulursa bu kez idam mangasının karşısına ben olurum diye düşündü. Siperler boyunca bir tur attı ve oturduğu yere geri döndü. Kendini rahatlatmaya ve uyumaya çalıştı ama birkaç dakikada bir gözlerini açıyordu. Kendini bu gerili ipte düşmeden denge sağlamaya alıştırmıştı. Karşı kıyıdaki davullar da susmuştu o arada. Tekrar gözlerini açtı ve gökyüzüne baktı. Kırmızı Mars savaş tanrısı karanlık gökyüzünün güney kadranında Sirius'u yani köpeği tasmasından yakalamıştı. Gecenin en karanlık ve ıssız saatiydi. Aslında uykusu gelmişti ama gözlerini açık tuttu. Penrod soğuk parmaklar hafifçe yanağına dokundu. Uyuyor musun? Başını Amber'a çevirdi. İlk adını kullanmış olması dokunmuştu Penrod'a. Onu gerçekten arkadaşı sayıyor olmalıydı. Hayır uyumuyorum ama sen uyumalısın. Sesler duydum diye fısıldadı Amber. Rüyadır belki, ses filan yok. Dinle dedi Amber. Batı kıyısından gelen boğuk bir köpek avlaması duydu ve başka bir köpekle Tutti adasından ona yanıt verdi. Kentte hiç köpek kalmamıştı. Sonuncusu da aylar önce öldürülüp yenmişti. Yok bir şey. Kafasını kuşkuyla salladı ama kız koluna yapışmış ve küçük keskin tırnaklarını etine batırmıştı. Dinle Pen, dinle. Penrod bir anda sinirlerinin yay gibi gerildiğini hissetti. Gece esintisine karışan, ancak çok genç ve keskin kulakların duyabileceği son derece boğuk bir fısıltı vardı. Nehir tarafından geliyordu, su sesleri yansıtıyor olmalı diye düşündü ve çabucak sessizce ayağa kalktı. Hurma ağaçlarının hışırtısına benzer bir sesin Arapça tek bir kelime ettiğini duyuldu. Vakkaf! Bu kıyıya yanaşmak üzere olan bir teknede yelkeni indirmek ve sarmak için kullanılan yerel bir tabirdi. Artık tepeden tırnağa dikkat kesilmiş dinlerken çıplak ayakların ahşap iskelede çıkardığı sesleri ve yelken bezinin hışırtısını da duyabiliyordu. Saniyeler sonra indirilen dümen yekesinin sesini de duydu. Geldiler diye fısıldadı ve adamlarını tek tek uyarmak üzere atış platformuna koştu. Silah başına, dervişler burada. Ben emir verene kadar ateş etmeyin. Topçu çavuşu Gatling'in örtüsü de açtı. Sert örtü hışırdadı ve Penrod adama sessiz olmasını işaret etti. Parlayan silahın tepesindeki cephane sarpıdığına baktı. Ağzına kadar doluydu. 600 devirlik. Yedek cephaneliklerin kapaklarını kaldırdı. Hepsinin kilitleri açıktı. Isandlwana tepesinde Zulular İngiliz atlarını yardığında yedek cephaneliklerin hepsi kilitliydi. Ve onları açacak alyen anahtarını taşıyan subay devriye görevindeydi. O gün kamptaki tüm beyaz askerler Zulu palalarının altında can vermişti. Ryder Courtney kendi ağabeyinin de onlar arasında olduğunu söylemişti. Bu gece yedek cephane kartuşlarının kilitleri açıktı ve 4 Mısırlı yüklemeci asker sarpını dolu tutmak üzere silahın başında bekliyordu. Atış platformunun arka kısmına koştu. Orada da 4 adamdan oluşan işaret fişeği atıcısı onbaşılar hazır bekliyordu. Her birinin önünde 10'ar tane fişek diziliydi ve silahlarının namluları gökyüzüne çevrilmişti. Her seferinde bir tane atın. Son atışa kadar gökyüzünü karanlık bırakmayın. Tüm alanı gündüz gibi aydınlatmanızı istiyorum diye emir verdi Penrod. Başka bir şey için zaman yoktu. Penrod kumandayı ele almak üzere ön tarafa doğru koştu tekrar. Oradaki gergin Mısırlı askerlerin düşman tekneleri tamamen yanaşıp da dervişler kapana kısılana kadar bekleyeceklerinden emin olamazdı. Koşarken ayağa kalkmış olan Amber'a takıldı. Yüce Meryem, seni unutmuştum. Kızı kolundan yakalayıp Tabya'nın arka girişine doğru sürükledi. Koş diye emretti. Buradan hemen uzaklaşman gerek. Artık burada sana yer yok. Sokaklar bile daha güvenli. Koş Amber ve eve ulaşana kadar da hiç durma. Ona kapıyı gösterdi ve sözünü dinleyip dinlemediğine bakmadan tekrar ön tarafa koştu. Amber birkaç adım koştuktan sonra döndü ve tekrar tabiye süzüldü. Penrod'un karanlıkta gözden kayboluşunu izledi. ''Bana bebekmişim gibi davranılmasından bıktım, usandım artık.'' diye fısıldadı. Bir an durduktan sonra adamın peşine takıldı. Hızla ve kendini kollayarak siperler boyunca ilerledi. Silahlarla uğraşan askerlerin gözüne çarpmamıştı. kimsenin benimle uğraşacak hali yok diye düşündü. Kendine güveni arttı ve Penrod'u bulmak için yoluna devam etti.
Ya bana ihtiyacı olursa?
Saraydaki yatak odamda oturup bekleyecek değilim. Onun uzun gölgesini az ötede görmüştü.
Penrod plaja bakan siperde duruyordu. Saman dolu korkuluklar çekilmişti ve şimdi karanlık sahili gözleyen tüfekli gerçek askerler mevzilenmişti siperlerin ardına. Penrod da kılıcını çekmiş sağ elinde tutuyordu.
Amber göğsünün gururla kabardığını hissetti. Ne kadar cesur ve soylu diye düşündü.
Arkada saklanacağı bir duvar buldu ve dibine sindi. Buradan Penrod'u izleyebilecekti. Silahları başındaki tüm adamları gergin, kırılgan bir sessizlik sarmıştı. Birden Amber onların ne kadar seyrek bir şekilde dizilmiş olduklarını fark etti. Aralarında 20'şer adım vardı. Bu adamlar hiç de derviş kalabalıklarını durdurmaya yetecek gibi görünmüyordu.
Sonra Amber'in çömeldiği yere bir adam yanaştı ve güçlükle duyabildiği bir şeyler fısıldadı.
''İşte geliyorlar.''
Sesi korkudan çatallanmıştı. Ateş etmek üzere Martini Henry tüfeğini omzuna yerleştirdi ama tetiğe basamadan bir el yüzünde şakladı. Adam yana doğru sendelerken Penrod yakasına yapıştı ve kulağına ''Ben emir vermeden ateş edersen kendini topun ağzında bulursun.'' dedi.
Al-Farouk'un infazı izleyen tüm Mısırlılarda derin bir etki yaratmıştı. Penrod adamı tekrar yerine doğru itti ve beklemeyi sürdürdüler.
Sonra Penrod derin bir nefes aldı. İlk derviş teknesi az ötede kıyıda parlamıştı. Kumsala değer değmez karanlık bir ansar güruhu bellerine kadar gelen suya atladı ve duvarların önündeki çamurlu dar sahil şeridine çıktı. Palalarını omuz hizasına taşıyor ve sessizce hareket ediyorlardı. Arkalarındaki karanlık sularda küçük teknelerden ve felukalardan oluşan her biri tıka basa insan dolu bir filo belirmişti.
''Ateş etmeyin!'' diye emrini tekrarlayarak siper boyunca gidip geliyordu Penrod.
Dar kıyı şeridi yüzlerce ansarla dolana kadar tekneler ve felukalar gelmeye devam etti. Hepsine yetecek kadar kara olmadığı için arkadakiler hala bellerine kadar suyun içindeydiler. Önde olanlar lağım kanalının girişini kapatan barikatı aşmaya başlamışlardı.
''Hazır olun şimdi, hazır olun!'' diye uyardı Penrod.
Barikatın bir kısmı alaşağı edilmiş ve dervişler o noktaya üşüşmüştü. Savaş naraları duyuldu. Allah tektir.
Yaylım ateşi,
Penrod haykırdı ve tüfekler gürledi. Dervişler yoğun ateş altında kalmıştı. Sonra ilk fişek atıldı ve derviş güruhu o garip yeşilimsi ışıkla karınca ordusu gibi ortaya çıktı. Tüfekli askerler sürekli ateş ediyordu. Ama düşman çok kalabalık olduğu için mermilerin fazla bir etkisi olmuyordu. İlk sıralar liman duvarına ulaşıp tırmanmaya başlamış, arkadan da diğer saflar ortaya çıkmıştı. Tepeye çıkanlara askerler süngülerle müdahale ediyordu. Penrod duvar boyunca koşarak Webley tabancası ile sakallı yüzlere ateş ediyordu. Sağ elinde kılıcı vardı ve kurşunu bitince kılıcı ile işe girişti. Ölen ve yaralanan ansarlar tırmanmakta olan arkadaşlarının üstüne düşüyordu. Mısır hattı onları daha fazla kontrol altında tutacak güçte değildi. Tüm duvarlar boyunca dervişler yerlerini sağlamlaştırmaya başlamışlardı. İki yüzlü savaş palaları havada yarasa kanatları gibi tıslıyordu. Mısırlılardan birinin kolu dirseğinden kesildi ve adam bulunduğu yere çöktü. Fişeklerin ışığında kanı mürekkep gibi siyah görünmekteydi.
''Geri!'' diye bağırdı Penrod. ''İkinci hatta çekilin!''
Dehşet içinde olsa da Amber o gürültü patırdıda sesinin nasıl da gür çıktığını duyup irkilmişti. Adamları hemen süngüleri dışa dönük olarak çarpışma vaziyeti aldılar ve duvarın tepesinden geri çekilmeye başladılar. Korkunç bir an için Amber geride kalacağını sandı ama ok gibi fırladı ve ürkmüş bir yabani tavşan gibi koşmaya başladı. İçgüdüsel olarak Gatling'in bulunduğu yerin en güçlü savunma noktası olduğunu biliyordu ve o tarafa yöneldi. Oraya Penrod'la adamlarından önce vardı ve kum torbalarından oluşan duvarın tepesine tırmandı. Tam orada dikilirken biri kolundan yakaladı ve çekti. Kurtarıcısının tam üstüne düşmüştü. Çürümüş balık kafası kokuyordu ve gözlerini korkunç bir şekilde kısmış ona bakmaktaydı. Yüzü fişeklerin ışığında yeşil görünüyordu.
''Nazira seni burada bulursa elleriyle öldürür.''
Tam Penrod adamlarıyla geldiği sırada onu kabaca duvardaki oyuğa itti.
''Gatling topçusu, ateş!''
Penrod bu adamı gücünden ve dayanıklılığından ötürü seçmişti. Çavuş Halet, yukarı Mısır'daki Nübya kabilelerinden gelmiş iri yarı bir adamdı. Onun gibi adamlar Hidiv'in ordusundaki en iyi askerleri oluşturuyordu. görevini yaparken bir kukla gibi durmadan eğilip kalkıyordu. Silahın gövdesi durmadan dönüyordu. Namludan çıkan alevler siperi sahne gibi aydınlatıyordu. Bir devin ağır bir branda rulosunu parçalamasına benzer biteviye seslerle ileri atılmış olan ansarlara sürekli kurşun yağıyordu. Ağır kurşun mermiler canlı eti delip geçiyor ve neredeyse dervişlerin seslerini bastırarak taş korkuluklardan sekiyordu. İleri geri durmadan hareket eden Gatling düşmanı biçiyor ve duvarın önünde ceset yığınları oluşturuyordu. Tırmanmayı başaran bazıları askerlerin elindeki tüfekleri sıcak namlularından tutarak kapmaya çalışıyordu. Askerler ise savaş naraları atarak süngüleriyle saldırıyorlar ve bedenlerine saplanan çeliğin ıstırabıyla haykıran dervişler çığlıklar atarak düşüyorlardı. Sonra da Gatling hepsini tarıyor ve Hamsin rüzgarı gibi savuruyordu. Son dervişler de istihkam duvarından düşmüş veya yere yığılmış ya da lağım kanalından sürünmeye başlamıştı.